Ayrım 36, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 329. Hürriyette Suudi övgüsü, Oray Ey'in yazınca öğrendim, dipnot sözcü 6 Aralık 2015. Hürriyet'in dış politika yazarı Verda Özer'i gazeteye Profesör Ekmelettin İhsanoğlu'nun önerdiğini yazdı. Hiç şaşırmıyorlar. Oray Ey'nin yazısına mürekkebi kurumadan Verda Özer köşesinde ne yazdı dersiniz? Suudi Arabistan güzellemesi yaptı. Bugün hepimiz Suudiyiz başlıklı makalesinde, ah ne güzel, kadınlar oy veriyor, Suudi Arabistan'a demokrasi geliyor diye yazdı. Dipnot Hürriyet 15 Aralık 2015. Demek Ekmel Bey ile Verda Özer'in kesişme noktası Suudi Arabistan'dı. Yoksa 30 kadın idamını beklerken Verda Özer niye Suudi Arabistan güzellemesi yapsın? Yoksa dünya aydınları, şair, küratör Eşref Fayad'ın idamını önlemeye çalışırken Verda Özer niye Suudi Arabistan güzellemesi yapsın? Yoksa son dönemde Batı medyasında Suudi Arabistan'a yönelik çok sert eleştiriler, yazılar çıkarken, bunların IŞİD'den ne farkları var diye sorulurken, Verda Özer niye Suudi Arabistan güzellemesi yapsın? Asıl mesele Verda Özer'in yazısından bir gün sonra anlaşıldı. Suudi kralının oğlu ve 2 numaralı veliaht olan Suudi Arabistan Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, başkent Riyad'da basın toplantısı yaparak Suudi Arabistan liderliğinde 34 ülkenin teröre karşı İslam ittifakı kurduğunu açıkladı. Suudi liderliğinde bu 34 ülke terörist gruplarla savaşacakmış. Allah Allah! El-Kaide'den IŞİD'e kadar bu terör gruplarının finansörü belli değil mi? Bu örgütlerin ideolojisinin Selefi, Vahhabi olduğu belli değil mi? Her şey ortada. Ayrıca Türkiye'de de kimi gazeteler bunun Sünni ittifak olduğunu yazdı ve hep aynı hatayı yapıyorlar. İttifakın lideri Suudi Arabistan Sünni değil, Selefi Vehhabidir ve bunlar aksine Sünni düşmanıdır. Ve gelelim meselenin bizi ilgilendiren yönüne, AKP'nin. Bir yanlarında Selefi Vehhabi Katar vardı, bir yanlarında Selefi Vehhabi Suudi Arabistan vardı. Gelinen son nokta şu, Selefi Vehhabi Suudi Arabistan liderleri oldu. Ne mutlu onlara. Yeni Osmanlı hayali kurup sonunda Osmanlı'yı arkadan hançerleyen emperyalist kuklası Selefi Vehhabi Suudi Arabistan'ın kuyruğuna takıldılar. Haydi Cumhurbaşkanlığı uçağından inmeyen köşe yazarı Verda Özer gibi Suudi kralını övmeye başlasınlar. Bugün hepimiz Suudiyiz. Evet, artık liderleri Riyad, artık başkentleri Ankara değil, Riyad. Artık Türk askerinin karargah merkezi Riyad. Irak, Suriye, Libya, Afganistan, Lübnan'a ve tabii ki İran'a düzenlenecek operasyonlar, Suudilerin başkenti Riyad'da kurulacak merkezden yönetilecekti. Asker, istihbarat, mühimmat, Suudiler ne isterse verilecekti. Türk Genelkurmayı 35 yaşındaki Suudi Savunma Bakanı Prens Selman'dan emir bekleyecek demek. Biliyoruz tüm bunlar Selefi Vehhabi Suudi Krallığı'nın yıkılmaması için. Öyle ya, petrol fiyatları düşüyor, savaşlara verdikleri destekler Suudilerin ekonomilerini çökertiyor. Ülkelerinde işsizlik korkunç rakamlara ulaştı, kraliyet ailesindeki çatlaklar sır değil. Dışarıdaki geleneksel korumacıların gücü azaldı. Sonuçta ABD çıkarlarına büyük zararlar verecek bu gelişmeler karşısında Suudi liderliğinde ittifak kurduruyor. Demek Selefi Vehhabi Suudi Krallığını korumak için Mehmetçiyi feda edeceğiz. Nereden nereye? Vehhabi Suudiler Osmanlı'ya ilk ne zaman isyan etti? Yazdım, Osmanlı Rusya'ya yenildiği dönemde ayaklanıp 1773'te Riyad'ı ele geçirdiler. Yıl 2015, Rusya uçağının düşürülmesi komplosuyla Türkiye'ye Suudi Krallığı'nın emrine girmeyi kabul ettirdiler. Davutoğlu doğru yönde atılmış bir adım diye ittifakı destekledi. Genelkurmay başkanını yanına alıp Kral Selman'ın huzuruna çıktı. Ortak askeri tatbikat yapma planlarını görüştü. Ekmel Bey'in Hürriyet gazetesindeki emanet yazarının temennisi doğru çıkmıştı. Demek hepimiz Suudi olacağız. Demek Suudi ordusuyla ortak cephede savaşacağız. Yahu bu Suudi ordusunun neredeyse tamamı ABD özel askeri endüstrisinin kontrolünde değil mi? Amerikan özel kuvvetlerinden US Special Forces emekli 1500 subayın Winnell şirketi adı altında yıllık 800 milyon dolarlık sözleşmeyle iş yapmıyor mu Suudi Arabistan'da? Suudi ordusuna lojistik eğitim, istihbarat ve kapsamlı danışmanlık hizmeti veren Amerikan BDM şirketi değil mi? Cable and Wireless Suudilerin kontr terör eğitiminden, Booz Allen Hamilton Suudilerin kontr terör eğitiminden, SAIC Suudilerin donanmasından, Ogara ise Suudi kraliyet ailesinin güvenliğinden sorumlu değil mi? Demek bu Suudi Arabistan 34 ülkeye liderlik yapacak. Geçiniz, asıl lider belli. Tarih 14 Şubat 1945. Adını metnin imzalandı, Amerikan gemisinden alan Quincy Paktı'na göre çok ucuza alacağı petrol karşılığında ABD Suudi Arabistan'ı 60 yıl koruyacaktı. Ve 2005 yılında Quincy Paktı yinelendi. Suudi Arabistan ABD bayrağındaki 51. yıldızdır. Bu nedenle Suudi Arabistan Körfez Savaşı giderinin 60 milyar dolar tutan maliyetinin 36 milyar dolarını tek başına karşıladı. Mesele budur. Yoksa ittifak kurulacak, istihbarat merkezi Riyad olacak. Güldürmeyin beni. Sızdırılmış WikiLeaks belgeleri ortada. Suudi istihbarat yapısının profesyonel olmadığı ortaya çıktı. CIA emrinde gülünç bir istihbarat örgütleri var. Bu Suudiler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki geçici üyeliği bile yapmak istemeyip çekildi. Bunlar mı liderlik yapacak? Evet, lider belli. Suudiler Körfez Savaşı'nda büyük tepki almalarına rağmen kutsal topraklara kimin emriyle Amerikan askerlerini davet ettiler? Yahu Amerikan emriyle Arap-İsrail Savaşı'nda İsrail'i desteklemediler mi? Sonuçta petrol bitene kadar Amerika'nın kanlı oyunu Orta Doğu'da oynanmaya devam edecek. Teröre karşı ittifak kuruluyor dedikleri budur. Hepimiz Suudiyiz dedikleri budur. ABD alavere dalavere deyip Mehmetçiği petrol kuyularını nöbete gönderiyor. Hele hele şu IŞİD meselesi yok mu? Hep aynı adamlar sahnede, hep aynı şirketler sahnede. Ve o adamlar bilinmeden ve o şirketler bilinmeden Suudiler gibi IŞİD'le anlaşılmaz. Yazayım. İlişkiler ağına bakın. Olayları ekonomik temelli düşünceyle anlama, analiz etme yöntemi solculukla özdeşleştirildiği için iki sakallı, Marx ve Engels bizim üniversitelere hiç sokulmadı. Bu da temel meseleleri kavrayamamamıza neden oldu. Gündemdeki olayları hala Soğuk Savaş yıllarının bize dayattığı tek boyutlu düşünce sistematiğiyle tartışıyoruz. Bu yüzeysellik nedeniyle TV'lerde IŞİD'i konuşanların ne dediklerini anlamıyorum. Halbuki anlamanın özünü şu oluşturmalı. Örneğin IŞİD nereyi işgal etti? Petrol kenti Musul'u, yani Irak petrolünün %17'sini elinde tutan IŞİD, dünyanın en zengin terör örgütü oldu. Yani meselenin ekonomik değeri var. O halde para varsa küresel güçler oradadır. Aksini düşünmek mümkün değildir. Geliniz üzerinde hiç durulmayan meselenin bambaşka yönünü ele alalım. Earl P. Halliburton'un adını hiç duydunuz mu? Yıllık geliri 24.8 milyar dolar olan ve 100 ülkede faaliyette bulunan inşaat ve enerji şirketi Halliburton'u bilir misiniz? Bu holdingin yan kuruluşu olup dünyadaki askeri hizmet sektörünün en büyüğü Brown & Root Services, BRS faaliyetlerinden haberdar mısınız? Amerikan ordusu nereye gidiyorsa BRS oraya gidiyor. Afganistan, Irak, Arnavutluk, Bosna, Hırvatistan, Somali, Özbekistan, Kuveyt, Kosova, Zaire ve diğerlere. Babasının ayrına buralarda bulunmuyor. BRS bir kiralık ordu ve yıllık geliri 6 milyar dolar. Kafanız mı karıştı? Öyle ya, küresel bir şirket var ve diğer yanda bu şirketin kiralık ordusu bulunmakta. O halde en başa dönüp anlatayım. Earl P. Halliburton 1892'de Tennessee'de doğdu. Birinci Dünya Savaşı'nda Amerikan donanmasında mühendis olarak görev yaptı. Orta Doğu haritası 1919'da barış anlaşmalarıyla yeniden çizilirken Halliburton yeni taşındı, Oklahoma Wilson'daki evinin tek odasında petrol kuyularını çimentolama şirketi New Method Oil Well Cementing Company'yi kurdu. Aynı yıl Texas'ta George ve Herman Brown kardeşler, kayınbiraderleri Dan Root'un parasal desteğiyle Brown & Root inşaat ve mühendislik firmasını kurdu. Sonraki 50 yıl içinde ABD'nin okyanus ötesine açılması ve emperyalist programıyla her iki şirket çok büyüdü. Kuzey Denizi ve Orta Doğu'da dünyanın en zengin petrol kaynaklarının bulunması, Halliburton'u petrol kuyuları açma konusunda dünyanın bir numarası yaptı. Earl P. Halliburton 1957'de öldü ama şirketi büyümeyi sürdürdü. Halliburton 1963'te dünyanın sayılı inşaat ve mühendislik şirketi Brown & Root'u satın aldı. Halliburton Vietnam Savaşı sırasında bu ülkeye askeri üs, havaalanları, yol ve benzerleri inşaatını yaptı. Fakat 1970'lerdeki ekonomik durgunluk ve petrol piyasasının güç kaybetmesi tüm dünyada 100 şirketiyle faaliyet gösteren Halliburton'u etkiledi. Maaşlarda kesintiye gidildi vesaire. İmdadına Saddam yetişti. Kuveyt'i işgali ve ardından başlayan Körfez krizi Halliburton'u kurtardı. Kuveyt'teki hasar görmüş tüm kamu binalarını Brown & Root yeniden yaptı. Halliburton ise 320 petrol kuyusundaki yangını kontrol altına alma işini aldı vesaire. Ne tesadüf. Körfez krizi döneminin ABD Savunma Bakanı Dick Cheney, partisi Cumhuriyetçiler seçimi kaybedince Halliburton'un yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Yıl 1995'ti. Ve ne tesadüf, Cumhuriyetçiler 2000'de iktidara gelince Dick Cheney, Halliburton'dan ayrılıp ABD Başkan Yardımcısı oldu ve Irak ve Afganistan işgalleri gerçekleşti. Hiç şaşırmayınız, bir parantez açayım. Lyndon B. Johnson 26 yaşında 1934'te Texas'tan Temsilciler Meclisi'ne üye seçildi. 1948'de Texas'tan Senato'ya girdi. 1960'da John Fitzgerald Kennedy tarafından istenmeye başkan yardımcılığına aday gösterildi. Seçimi kazandılar. Ancak Başkan Kennedy yardımcısı Johnson'a fazla bir yetki vermedi. Johnson Kennedy'nin başkanlığı döneminde hep arka planda kaldı. Ama 22 Kasım 1963'te beklenmedik bir şekilde Kennedy suikastla öldürülünce Johnson başkanlık koltuğuna oturdu. Halliburton siyasi yaşamı boyunca Lyndon B. Johnson'ın finansörü oldu. Kennedy'yi kim mi öldürdü? Parantezi kapatayım, devam edeyim. Selahattin Demirtaş diyor ki, Türkiye PKK'ya silah yardımı yapsın, PKK IŞİD ile savaşsın. Adama sorarlar, bu işin fiyatı nedir? Ah benim Kürt kardeşim, kafanı Kandil Dağı'ndan çıkaramazsan meseleleri hiç anlayamazsın. Halliburton'u iyi kavraman lazım şöyle. 1990'larda petrol piyasasındaki durgunluğa rağmen Halliburton çok iyi ekonomik performans gösterdi. Petrol sektöründeki benzer şirketlere kıyasla %20 daha büyüdü. Bu başarının sebebi oldukça karlı askeri sözleşmeler yapmasıydı. Paranın kaynağı Yugoslavya'nın bölünmesiydi. Hiç şaşırmayın, bu da nereden çıktı demeyin. Amerikan ordusu LOGCAP, Lojistik Sivil Artış Programı çerçevesinde Balkanlardaki büyük çaplı askeri destek faaliyetleri için ilk kez bir kiralık orduyla sözleşme imzaladı. Bu şirket enerji devi Halliburton'un yan şirketi Brown & Root Service'ti, BRS. BRS'in sadece Bosna'da kazandığı para 405 milyon dolardı. Sözleşme uzundu. Örneğin İtalya'daki Aviano hava üstünden hareket eden Amerikan kuvvetlerine destek hizmeti için şirketin çıkardığı fatura 6.3 milyon dolardı. Şirketin 5 bin kiralık askeri Bosna'daydı. Buradaki Müslüman cihatçı gençleri bu kiralık ordular eğitti. Halliburton'un kiralık ordusu BRS, Brown and Root Service, Bosna'da, Hırvatistan'da, Makedonya'da, Afganistan'da, Irak'ta, Somali'de ve diğerlerinde görev yaptı. Ne güzel ticaret değil mi? Kiralık ordusunu para karşılığı veriyor, ayrıca gittiğin ülkenin petrolüne el koyuyor, yetmiyor, yıktığın ülkeyi yeniden imar ediyorsun. Örneğin Kosova'ya askerini vermekle kalmayıp yollar, binalar yaptı. Örneğin 192 kışla inşa etti. Kosova'daki işlerinden dolayı BRS'e sadece 1999'da 1 milyar dolar ödendi. BRS sürekli Özgürlük Operasyonu adı verilen Afganistan işgalinden sonra kurulan işkence merkezi Guantanamo kampını da 45 milyon dolara yaptı. Örnekler çok. Salt Irak'taki hizmetleri için Halliburton'un kiralık ordusuna ödenen para, ABD'nin 1991 yılında Körfez Savaşı için yaptığı harcamanın 3 katıydı. Sadece 2007'deki rakam 151 milyar dolardı. Ödenen para kamuoyuna yansıyınca gözler bir dönem Halliburton'un yönetim kurulu başkanlığını yapan başkan yardımcısı Dick Cheney'e çevrildi. Fakat bilinir ki ABD'de Halliburton'un dokunulmazlığı vardır. ABD Savunma Bakanlığı raporuna göre 2007'de Irak'ta bulunan ABD askeri sayısı 160 bin, kiralık ordu mensubu ise 180 bin. Irak'ta kaç kiralık ordu vardı, mensuplarından kaç kişi öldü, bunlar hala bilinmiyor. Irak Savaşı'nın en karanlık Ebu Garip cezaevi gibi kısımlarında hep bu özel şirketlerin adı geçti. Şu notu düşmeliyim, 1997 yılına kadar BRS bu alanda tekeldi. Başka şirketler de pazara girdi. Ne mi yaptılar? Şunu, IŞİD'in elinin altında ne var? Petrol. Bu konuya geleceğiz. Önce şunu yazayım. Afrika'daki Sierra Leone'nin elinin altında ne vardı? Elmas. Sömürgecilere karşı isyan bayrağını açan devrimci Birleşik Cephe, elmas madenlerini ele geçirince bu ülke insan hakları ihlalleriyle dünya gündemine getirildi. 2002 yılında hem de birkaç ay içinde devrimci Birleşik Cephe yok edildi. Sonra ortaya çıktı ki yabancı elmas şirketleri Güney Afrika'da kurulan ırkçı Executive Outcomes adlı kiralık orduyla anlaşmıştı. Bu kiralık ordu içinde kimler yoktu ki? Amerikalı eski yeşil bereliler, Fransız yabancı lejyonerler, Güney Afrikalı Hava İndirme Birliği mensupları, Ukraynalı pilotlar ve Nepal'den Gurkha savaşçıları. İsrail merkezli Angosego elmas ve petrol zengini Angola'da solcu hükümete destek verdi. İsrail merkezli Levdan dünyanın en büyük 3. bakır işletmecisi Kongo'da solcu Mobutu iktidarını yıktı. Keza ülkeler birbiriyle savaşırken bu kiralık ordulardan yararlanıyordu. Etiyopya komşusu Eritre'yi gün batımı operasyonu adı verilen harekatla böyle yendi. Fil dişi sahili ise ordu darbesini kiralık orduyla önledi. Kiralık ordu sektörünün geliri iyiydi. Sözleşme yaparken iki önemli maddeleri vardı. Biri kuşkusuz para kazanmak. Sierra Leone hükümetine 10 milyon dolarlık destek verip karşılığında elmas madenlerinden 200 milyon dolar değerinde taviz kopardılar. Dipnot, emperyalizmin davet edilmesine iş dünyası dış borç yatırım takası diyor. Diğeri bakır, elmas ve petrolden ne kadar pay alacakları, para kazanacakları gözükse de kiralık ordular ABD dış politikası hedeflerine aykırı olan ülkelerle sözleşme imzalayamıyordu. Örneğin BRS ambargo uygulayan Libya'ya, Kaddafi'ye 1995'te başka firma üzerinden silah sattığı ortaya çıkınca 3.8 milyon dolar para cezası ödedi. Fakat bu demek değildi ki gizli kapaklı işler çevirmiyorlar. Kolombiya ve Meksika'daki uyuşturucu baronlarının bu kiralık ordularla çalıştıkları ortaya çıktı. Kiralık ordular dünyanın her tarafında var. En etkin oldukları yerlerin başında Körfez ülkeleri geliyor. Yazdım, Suudi Arabistan'ın silahlı gücü neredeyse tamamen özel askeri endüstrinin kontrolünde. Ve gelelim can alıcı soruya. 36. ayrımın sonu. Sayfa 336.